Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize iyi akşamlar. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgili Muhittin Sami Aygüngöl bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanşah sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bir hafta aradan sonra tekrar sizleri ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz.
Biz de TGRT FM dinleyicileriyle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Teşekkür ederiz hocam.
Kendilerine iyi akşamlar diliyorum.
Çok sağ olun. Nasıl gidiyor hocam çalışmalarınız?
Elhamdülillah. İyi gidiyor. Kayı dördü hazırlamakla meşgulüz şu anda.
Dinleyicilerimiz bizi sıkıştırıyorlar. Sürekli soruyorlar.
Evet. Bize de aynı şekilde. Tabii bir şeyim ne kadar güzel ve mükemmel olursa o kadar iyi olur eser. Her ne kadar ileride yeni baskılarda düzenlense de
evet.
İlk baskısı önemli tabii, ilk ortaya çıkışı. Dolayısıyla biraz zaman alıyor.
Evet.
Ancak inşallah yakın, yani bir ay içerisinde okuyucularımızın elinde olmuş olacak.
İnşallah. İlkler hep her zaman önemlidir.
Evet.
İlk göz bebekleri. Konu da gerçekten çok muhteşem.
Tabii tamamen K4 Kanuni Sultan Süleyman'a ayrılmış oluyor. Dolayısıyla biz de muhteşem Süleyman diyeceğiz.
İnşallah.
Ve gerçekten Osmanlı padişahlarının bu en büyüklerinden bir tanesi, bir devre adını verdi. Bir yüzyıla, yani sadece hükmettiği 50 yılın ötesinde yetiştirdikleriyle ve devleti getirdiği noktayla bir 50 yıla daha hükmedecek. Dolayısıyla da yani Kanuni asrı denecek bir asırdır o. Ve Osmanlı asrıdır dünyada. O sebeple Kanuni'nin inşallah güzel bir anlatımı olacak.
İnşallah. K4'te. Peki böyle uzun bir girizgah oldu ama evet. Ben sevgili dinleyicilerimize elektronik posta adreslerimizi, iletişim adreslerimizi vereyim. Sualleri olabilir çünkü. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve diğeri ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam bu hafta konumuz yine geçen haftayla aynı. Yani Harem-i Hümayun'dan bahsedildi geçen hafta, iki hafta hatta. En son Hürrem Sultan'da kalmıştık.
Evet, Hürrem Sultan'ı konuşuyorduk.
Evet, öncelikle ilk sual olarak, çok çünkü bize geldi sualler. Hürrem Sultan neden bu kadar çok tartışılıyor? Bunu sormak istiyoruz. Yani neden herkes konuşuyor?
Evet.
Bilen bilmeyen. Nedir bu sebebi?
Tabii.
Buyurun hocam.
Yani önce şunu söylemek lazım. Olayı normal olarak görmek lazım. Yani Hürrem Sultan'ın tartışılmasını normal olarak değerlendirmek lazım. Neden normal olarak değerlendirmek lazım? Az önce konuşurken Kanuni dönemini, Kanuni Sultan Süleyman'ı bir yarım asır hükmetmiş bir kimse. 46 yıl hükmetmiş. Ve gerçekten dünyada Osmanlı çağı denilen bir dönemdir. O yüzyıl, 16. asır Osmanlı çağı denilen bir asırdır, bir dönemdir. Yani böyle tarihte bu şekilde İkinci, üçüncü insanları göstermek zordur.
Feyine. Zor değil mi?
Zordur. Yani bütün dünya devletlerini alan o devletin bir numaralı, o devlet önce dünyanın süper gücü olacak ve bu süper gücü dünyada böyle tek devlet olarak süper güç zamanı azdır. Yani diyelim ki Rusya ortadan kalkınca Amerika bir müddet dünyanın süper gücü haline geldi. Belki bugün de öyle görülüyor ama siz 46 yıl Amerika'nın başında bu süper gücü devam ettirebilecek bir kimse bulabilecek misiniz?
O zaman
değil mi? Yani şimdi veya işte dünyanın bir süper gücü gerçekten dünyaya hükmü geçecek. Ya bugün Amerika'nın Irak'a hükmü geçmedi doğru dürüst.
Evet.
Değil mi?
Doğru.
Yani ortada 3 milyon ölü var. Hüküm geçmesi insanları öldürmekle değil, öldürmemekle, yaşatmakla. Aynı zamanda öyledir. Yaşatmakla hüküm geçer. Aldığın yerler senin meftunun olur. Sana bağlı olur. Seni ararlar. Sen adil bir şekilde insanlar sana bağlıdır. Bir Kanuni'nin dünyada gerçekten sevilen bir liderdir. Bir, böylesi olmak var. İki, sen dünyanın liderisindir ama on parmağın kan içerisindedir.
Öyle
yani mi? Kanlı bir şeysindir. Bunlar tartışılır. Ama öyle dahi olsa, yani siz dünyada böyle bir dünya devleti ve o dünya devleti bir 100 senesi dünya gücü şeklinde olacak ve onun 46 sene hükmetmiş padişahı olacaksınız. Haydi say bakalım desen ikinci üçüncüsü çıkmaz.
Çıkmaz.
Çıkmaz. Dolayısıyla Kanuni'nin yeri başkadır. Ya yani Yavuz Sultan Selim için aynısını söyleyelim. Evet. Yine dünyanın süper adamıdır. Süper devletinin başındaki kimsedir ama 8 senedir. Değil mi? Yani evet. Böyle bir şey. Kanuni'ye bunu geldiğimiz zaman onu 6 defa katlıyor. Yani 46-48 sene gibi bir ortaya bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir şeyde, böyle bir durumda Kanuni'nin eş, şimdi insanların merak sahikalarından biri de onun eşidir.
Evet.
Değil mi? Yani onun oğludur. Onun adamlarıdır. Yani şimdi Kanuni Sultan Süleyman devrine baktığımız zaman biz şöyle bir panorama da ortaya gözler önüne sereriz. İşte sadrazamı İbrahim Paşa, Rüstem Paşa, Sokullu Mehmet Paşa, Kaptanı Deryası, Barbaros Hayrettin Paşa, Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi, şairi Baki, Fuzuli, yani böyle mimarı Mimar Sinan, o padişahın çevresi kim diye böyle bir bakılır ve merak olur. Şimdi onun eşi de çocukları da bu merak şeyinin içerisindedir. Kanuni'nin şimdi eşi dediğimizde bir farklılık ortaya çıkıyor. Osmanlı Devleti'nin yapısında normal olarak cariyeler eşleri. Bunlar 3, 5, 7 olduğu için genelde perde gerisindedir, arkasındadır. Halbuki Hürrem bir özellik katmıştır Kanuni dönemine. Hemen hemen Kanuni Hürrem'le evli olduğu zaman cariyelerle çok az beraber olmuştur. Yok gibidir. Mesela bir Gülfem Hatun vardır ama adı geçmez. Mahı Devran Hatun vardır, ilk eşidir. Mahı Devran da Mustafa sancağı çıkınca onunla beraber gitmiştir, saraydan uzaklaşmıştır. Dolayısıyla Hürrem'in tesiri çok büyük olmuştur ve Kanuni'nin Hürrem'e bağlılığı çok fazladır. İkinci bir eşi onun zamanında hemen hemen ortaya çıkmamıştır. Ve dolayısıyla da 1520'den 58'e bir 38 sene Kanuni ile bir beraberliği vardır. Şimdi işte Kanuni araştırıldığı zaman, Kanuni incelendiği zaman, Kanuni'nin hayatı daha doğrusu roman yapıldığı zaman,
evet.
Bu romanın en önemli bir parçası onun eşi olacaktır.
Kaçınılmaz bir son.
Kaçınılmaz bir son. Yani siz onun eşiyle ilgili yazacaksınız, çizeceksiniz, konuşacaksınız. Zira Kanuni gerek yerli gerek yabancı romancılar tarafından, senaristler tarafından, herkes tarafından yıllardır, bugün değil 400 senedir yazılan çizilen bir kimse.
Yani.
Dolayısıyla bunlar onun eşini de ister istemez romanın en önemli bir parçası haline getiriyorlar. Fakat burada ortaya bir durum çıkıyor. Osmanlı padişahlarının hanımları, hani bir Müslüman ailesi, gizemli. Evet. Haram, bilgi yok.
Evet.
Bilgi yok. Bilgi olmadığı için de ortaya fantaziler ve yorumlar, katkılar çıkıyor. İnsanlar düşüncelerini, kafalarındakini, ben olsam ne yapardım? İşte şey diyorlar ya, hani bu bir kurgudur, bu bir fantezidir, bu bir senaryodur. İşte senaryo kimin senaryosu? Yazanın senaryosu.
Evet.
Yazanın fantazisi, yazanın düşüncesi, yazanın istediği giysiyi ona giydirmesi oluyor. Düşündüğü elbiseyi, giysiyi ona giydirmesi oluyor. Yazar aslında yani. O evet. Romandaki yazar kendisini buluyor.
Zaten kitabı yazarıyla insan birebir ilişkiye giriyor. Diyor ki bu o. Zaten kavganın çıktığı ve bu tartışmaların noktası da bu.
Bu.
İnsanların kızdığı, evet. Bazılarının savunduğu mesele bu belki de.
Bu. Yani şimdi sen eğer onu yazıyorsan onun bilgilerinden bilinmeyenlerine gidersin. Verilen bilgilerden verilmeyenleri çıkartırsın. Ama bunu ortadan tamamen çıkartıp nasıldır, bıraktıkları nedir, eserleri nedir, gerçek belgeler ve bilgiler nelerdir noktasından gidersen ona yakın bir şey ortaya çıkar. Bir hırsızlık vakası olur. İşte şeyi şöylesine bir görmüşlerdir. Onunla ilgili 3-5 tane bilgi verirler ve ressam hemen robot resmini çizer o bilgiden. Peki bu bilgiye bağlı kalmazsa çizilen o değildir.
Yani hayali bir...
Hayali bir şahıstır artık. Hayali bir kimsedir. Şimdi Hürrem'le ilgili bilinenden bilinmeyene doğru gitmek lazım ki o. Fakat işte bu noktada Batılı hiç bilmediği için hiçbir bilgiden hareketle gitmiyor. Tamamen bir fantaziden hareketle gidiyor. Hatta kendi bildiklerinden, yani bir Çin sarayı nasıl olur, bir Avrupa sarayı nasıl olur Avrupa'daki evet. ülkelerin. Buradaki o yazan kendi bildiğinden hareketle yola düşüyor ve ortaya çıkan da bambaşka bir şahıs, şahsiyet oluyor. Bunlardan da alanlar, bunlardan alarak yazanlar bizdeki, onlar da maalesef aynı hataya düşmüş oluyorlar.
Çok komik bir duruma düşüyorlar aslında değil mi?
Yani? Şayet olayı tarihi noktadan incelersek komiklikten öte bir şey.
Öte bir de.
Komiklikten öte. Bir insan bu kadar komik hale düşmek istemez.
Yani mesela savunmaları...
Niye düşer bir insan bu kadar komik hale? İdeoloji sebebiyle düşer. İdeolojisi odur. Yani burada ben yapılanların normal senaryo olduğunu düşünmüyorum Fehim Bey.
Evet.
Bu asıl entrika budur. Asıl tarihe düşmanlık budur. Asıl ecdadına düşmanlık, hakaret budur. Gerçek manada. Çünkü tarihi yapanlara, yazanlar sadık olmazsa ortaya bambaşka hakikat çıkar. Bambaşka noktalara gider. Yazan, bunu Atatürk öyle söyler, yazan mutlaka yapana sadık olmalıdır. Yoksa ortaya tarihi bir şahsiyet çıkmaz ki. Ama bunu izleyenler, onu izlediği için, onu düşündüğü için ve maalesef bir de öyle bir zihniyet var ki bizim tarihimize bakışta ideoloji o kadar yerleşmiş ki insanlar kendine uygun gelirse kabul ediyor, uygun gelmezse reddediyor kendi düşüncesine. Bunu bazen olumlu bakanlar için de söyleyebilirim.
Evet.
Yani o da ya benim düşünceme uygun mu diyor. Tarihen ben doğruyu araştırayım demiyor. Doğruyu öğreneyim demiyor. Doğru kitaplara bakayım demiyor. Kendi düşüncesine uygunsa kabul ediyor, değilse reddediyor. Öteki de yine aynı şekilde yani tarihine küfredilmiş, hakaretler edilmiş. Hiç onun için umurunda değil. Kendisine hoş geliyor bu. Niye? Tarihine bir düşmanlığı var. Birisi aleyhinde konuştu mu onu baş tacı yapıyor. Genelde köşe yazarlarımız böyle değil mi?
Evet.
Hemen yazdığı şey düşüncelerine hoş geldiyse ya bakıyorsun bütün köşe yazarları tarih allamesi kesildi. Herkes biliyor, herkes yazıyor. Kaç kitap okudun be kardeşim, ne okudun, ne yazdın, ne biliyorsun diyen yok. Ya ben bir kitap okuyayım da ona göre yazayım diye söyleyen de yok.
Haddini bilen yok.
Haddini bilen yok.
Herkes kendi sahasında konuşsun.
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz demişler. Yani sen... Ve kişinin haddini bilmesi en önemli hususlardan bir tanesidir.
Evet.
Yani siz 3 tane ilaç ismi bilip tabip olmaya, biraz bir avukatla konuşup ben avukatım demeye benzer gibi bir şeyler bunlar.
Yani çok ağır ifadeler var da biz kullanmayacağız. Sevgili dinleyicilerimiz evet. bunu iyi anlarlar.
Yani dolayısıyla şimdi tabii böyle bir şey de insanın aklına bir dörtlük de gelmeden etmiyor.
Tabii yani bu işin şeyi de bu.
Güneş balçık ile sıvanmaz ey değil. Bir zeban da olsa bellidir kamil. Kendinden gayriyi beğenmez cahil. Kendi çalar, kendi oynar demişler. Güneş balçık ile sıvanmaz ey değil, ey gönül, ey dost. Ey Habib.
Ey genç.
Ey genç. Güneş balçık ile sıvanmaz. Bir zeban da olsa bellidir kamil. Kamil insan konuşmasa da.
Yetişmiş insan.
Yetişmiş insan. Konuşmasa da, söyleme yeteneği olmasa da o bellidir. Kamil bellidir. Kamil insanı anlarsın. Kendinden gayriyi beğenmez cahil. Cahil adam da kendinden gayriyi beğenmez. Az önce söyledim ya, kendine doğru geldiyse o doğru. Kendine yanlış geldiyse yanlış. Zira adamın putu kendisi. Adam sadece kendi bildiğini biliyor. Kendi bildiğine uygun söylersen iyisin sen. Kendi bildiğine tersse hani iki tane iki dört yapar. Bazen 22 yapar.
Evet.
Üç tane bir üç yapar diyor adama, anlatamıyorsun. Bazen 111 yapar.
Evet.
Anlatamıyorsun. Ya onu izah edemezsin, konuşamazsın. Onun hep dünyası kendi dünyası.
Evet.
Kendi aklı fikri. Kendinden gayriyi beğenmez cahil, kendi çalar, kendi oynar demişler. Ne yapalım, kendileri çalıyor, kendileri oynuyor.
Evet.
Evet, kendi yazıyor, kendi inanıyor. Bu kadar basit bir şey.
Yani herkes evet. kendisine düşen vazifeyi yapmalı dediğiniz gibi.
Biz de o sebeple doğruları anlatmaya, dinleyicilerimize o bilgileri vermeye aynı şekilde hani devam edeceğiz.
Elbet bir güzellik bulunur çirkinde, inci gibi görülür dişler zencide demiş şairlerimiz.
Evet.
Biz de bundan hepimiz kendimize bir pay çıkartmamız lazım.
Pay çıkartacağız.
Lazım. Buyurun hocam.
Evet, dolayısıyla böyle dünyanın bir numaralı insanının hanımı tartışılacaktır, konuşulacaktır, yazılacaktır. Bunda herhangi bir şey yok. Fakat işte bu yazılmanın, bu araştırılmanın tarihi gerçeklere uygun ve gerçekten onun da şahsiyetini ortaya çıkartacak bir şekilde olması lazım. Yani evet, gündemde olmasının temel noktası budur diyebiliriz.
Evet.
Yani bu bunun olmaması zaten anormal olur.
Yani biz de programı bu amaçla yapıyoruz.
Evet.
İnsanlar gerçekten.
Ya aynı şekilde biz de tarihi şahsiyetleri burada anlatmaya çalışıyoruz.
Evet. Yoksa.
Evet.
Peki hocam, Hürrem Sultan'ın kimliği ve kişiliği hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Evet. Şimdi hani biz işte bunu anlatırken neler söyleyeceğiz, buyurun, neler anlatacağız? Asıl olan da zaten bu bizim için. Şimdi. Hürrem Sultan hakkında bir defa şunu söyleyeceğiz ki gerçekten çok iyi yetişmiş bir kimse. Çok iyi bir eğitim almış birisi. Yani bunu öncelikle bilinmeyen bir nokta olarak şunu söylemek lazım. Hürrem Sultan günümüzde şimdi insanların diziden etkilendiği gibi 20 yaşında değil 9-10'lu yaşlarda esir edildiğini bildiğimiz için ve Kanuni'nin sarayına da 14 yaşlarında geldiğini bildiğimiz için bir 6 senelik biliyoruz ki Müslümanların elinde kalmış ve dolayısıyla belli bir İslam terbiyesinden geçmiş bir kimse. Ve Osmanlı sarayında ise sarayının ise biz eğitim noktasını biliyoruz. Saraydaki eğitimi, saraydaki edebi, saraydaki terbiyeyi bir Osmanlı saray terbiyesi. Hani eskiden İstanbul hanımefendisi falan böyle söylerler. Saray görmüş, umur görmüş, edep görmüş bir insan olarak bunlar gerçekten en iyi eğitimden geçmiş kimseler. Ve sarayda da eğitim verenler yıllarca sarayda kalmış. İslam edebini, ahlakını, terbiyesini iyi bilen insanlar bunları en iyi şekilde yetiştiriyorlar. Hürrem'in de çok iyi bir şekilde biz eğitim aldığını biliyoruz. Mesela nereden biliyoruz diyebilirsin.
Evet.
Belki birazdan söyleriz. Kanuni'ye yazdığı şiirlerinden biliyoruz yerine göre. Aynı değil zamanda mi? Tabii edep sahibi, edebi bir insan. Bugün bir tane beyit okuyamaz insanlar. Şöyle sorsan bir beyit. Bunu yazmak.
Yazmak.
Bunu yazmak ayrı bir şey. Bırak okumayı, bir takım şeyleri. Hürrem'in dilini yine birazdan eserlerinden bahsederken onun dilini anlayamazlar bugünküler Hürrem'in. Dilini, yani konuşmasını, yazısını. Dolayısıyla çok iyi bir eğitim aldığını, o saray eğitiminden geçtiğini biliyoruz. İkincisi, ya bu eğitimi muhakkak ki yarın Valide Sultan olacak. Valide Sultan namzedinin, padişahın hanımının ise en üst derecede bu noktada eğitiminin üst düzeyde olacağını biliyoruz. Ve Hürrem Sultan'ın dolayısıyla öncelikle çok iyi yetişmiş bir kimse olduğunu ifade edebiliyoruz. Gerçekten zeki, kabiliyetli bir kimse olduğu da Kanuni'nin onun dışında Kanuni'yi çok sevdiği bir kimse. Bunu anlıyoruz ama bu yönüyle de demek ki bir takım zeki ve kabiliyetli olduğu da anlaşılıyor. Yani bir insan sadece güzelliğiyle bir kimseyi kendine meftun etmez, bağlı kılmaz. Mutlaka ki zekası, onun muhabbeti, yani bir takım kabiliyetleri değil mi insan?
Evet.
Yani senin çok samimi dostların çoktur ama bazılarıyla çok fazla samimisindir. O neden? Ya o sana karşı zor zamanında, dar zamanında
vefalıdır,
dostluklarını göstermiştir, vefalıdır, daha çok arar, hal hatır sorar. Senin en sıkıntılı bir zamanında bir sözüyle seni güldürebilir, yanında olur. Yani bir takım farklı farklı özellikleriyle insanı kendine bağlar, mezzeder. Yani bunu hep böyle yanlış şeylerle kafada fikirler oluşmaması lazım.
Yani
bugün insanlar
olarak düşünmemeli,
düşünmemesi lazım. İnsanın şöyle en samimi dostlarını, ahbaplarını gözünün önüne getirmesi lazım. O niye ben bunu daha fazla seviyorum? ortaya işte o zaman insanın şahsiyeti ortaya çıkmaya başlar. Değil mi? Yani insanı insan yapan değerler ortaya çıkmaya başlar. Dolayısıyla biz bu noktadan da baktığımızda buradan Hürrem'in böyle bir yapısı olduğunu anlamak ve çıkartmak mümkün. Zaten Hürrem adı üzerinde şen, neşeli, hani böyle cana yakın, sıcak isminden doğru. Evet. Bazen insanlar buradan bunu çıkartabilir ama güzel değil. Geçen de bahsetmiştim. Evet. Pek güzel değil. Neye göre güzel değil? Çizilen göre? Fotoğrafa göre söylüyorlar. O fotoğrafa değil ki.
Yani.
O fotoğrafı kim gördü, çizdi? Avrupalıların hayal dünyasından ortaya çıkmış bir fotoğraf.
Yani.
Bana onun Hürrem'in biriyle buluşup da görüşüp de onu görüp de fotoğrafın çizdiğini kim ispat edebilir?
Kimse.
Her meselede ben şimdi bazı şeyleri söyleyince benden belge isterler. Buyur bunun belgesini de göster. Neye göre o? Fotoğrafa göre sen az güzel diyorsun. Neye göre o fotoğrafı kim çizdi?
Yok.
Yok. Değil mi? Fatih'in resmini kim çizdi?
Kim çizdi?
Gentil Bellini çizdi. Nerede gördü? Resim nerede ortaya çıktı? Resim 200 sene sonra Venedik'te ortaya çıkıyor. Nasıl oldu bu iş? Hani Fatih çizdirmişti?
Ne alakası mı?
Atıyor.
Yani.
Tamamen sallama. Ama buna hemen inanıyorlar. Aleyhte bir şey oldu mu? Ona hemen inanıyor. Derhal inanıyor. Lehindeyse o zaman belge soruyor. Lehindeyse belge. Aleyhindeyse ya bunun belgesi var mı diyen yok.
Evet.
Lehinde bir söz söylüyorsan o zaman belge peşinde koşuyor vatandaş.
Bu ne perhiz.
Bu ne lahana turşusu. Yani. Evet. Şimdi bu noktada işte Kanuni'ye gerçekten çok fazla bağlı olduğunu biz ifade edebiliriz. Yani iyi bir eş olarak bunu söyleyebilirim. İyi bir eş. Osmanlı Sarayı'nda padişaha erkek çocuk vermenin çok özel bir yeri vardır. Yani hanedanın devamı devletin devamı gibidir. Bu çok önemlidir.
Ne demek bu? Mesela bize bir müşahhas örnekler versin.
Yani siz erkek çocuğu olmayan bir padişaha düşün, devlet devam etmeyecek manası gelir. Onun için valide sultanlar çok fazla çocuk olması için eğer çocuğu yoksa padişaha cariye sunarlar. Yani 3, 5, 7 bazen olmasının bir sebebi odur. Çocuğu olmaz birisinden.
Keyfi değil yani.
Diğerinden yaşamaz. Keyfi değil. Aynı zamanda o devletin yaşaması için önemlidir bu. Evliliklerin çoğu böyle nefsani falan filan değildir. Erkek bir çocuğu olduğu zaman o erkek çocuğun yetişmesi çok önemlidir. Ve dolayısıyla da şehzade sancağa gittiği zaman bizim bu klasik şu ilk 300 yılı içerisinde sancağa gönderildiği zaman annesi padişahın yanında durmaz. Annesi oğlunun yanında durur.
Yani o da bir eğitim parçası.
Oğlunun eğitimi bir parçasıdır. Oğlanın yetişmesi önemlidir. Yarın devletin başına geçecek. Eğer keyfilik olsa hanımını yanında tutar.
Yani eğitim deyince sadece hoca talebe ilişkisi değil, bu da var.
Tabii bu değil da mi? Var yani. Annenin verdiği eğitim, annenin onu takibi, annenin onu babaya isyan ettirmemesi. Bunların her birisinin çok farklı farklı sebepleri vardır. Devlet adamları o oğlanı yanlış bir noktaya götürüyor mu? Annesi kocasına hemen beyine haber uçuruyor.
Nitekim de götürüyorlardı.
Evet.
Oldu yani.
Bunlar olmayacak şeyler değil. Dolayısıyla bu noktada bizim şeyleri değerlendirirken padişahın hanımlarını çok dikkatli değerlendirmek lazım. Şimdi Hürrem Sultan 3 tane erkek evlat vermiş.
Evet.
Dolayısıyla da Hürrem şeye gitmiyor.
Sancağa
gitmiyor. Ve merkezde kalıyor. Çünkü hangi evladının yanına gitse bir anda o evlat doğrudan hemen saltanata
namzet
olmuş olacak. Ve bu da tehlikeyi beraberinde getirecek. Diğer çocuklar rahatsız olacaklar bundan.
Evet.
Hatta Hürrem'i merkezde dururken bile insanlar ne diyor? Bayezid'i tutuyordu.
Gitmese bile bunu
söylüyorlar. Bunu söyleyebiliyorlar. Bayezid'i tuttuysa neden Bayezid'i öldürttü Kanuni? Madem Hürrem'in tuttuğunu tutuyor, madem ona sahip çıkıyor, o zaman Selim'i öldürtürürdü. Bayezid'i tutardı.
Yani
insanlar bunu dahi düşünmüyor, düşünemiyor. Atıyor bir lafı ama netice onu vermiyor. Netice onu vermiyor.
Yani hakikat ortada şimdi. Yani
evet.
Attım bari bir düzgün at yani.
Düzgün at, evet. Yani olayı bilse...
Yani bari olayı bil.
Evet.
Bu kadar da şey olmaz yani. Evet.
Şimdi işte burada Kanuni sevgisini Kanuni aynı zamanda seferlerden gelmeyen birisi.
Yani.
Kanuni 13 tane sefere gitti. En azı bunların 7 ay sürdü. Geldiği zaman hep İstanbul'da durmadı. Gitti Edirne'ye. Devlet işleri, başka işler. Avcı. Yani öyle sarayda durup da zevk, safa sürecek bir kimse, bir yapıda falan değil. 7-8 ay. Bugünkü gibi telefon ellerinden düşmüyor değil.
Facebook falan.
Facebook, telefonu, anlaşma, karşılıklı görüşme yok. Mektup, bir mektup yazacak da ne kadar zaman gidecek? Mektuplarında bir aşk var. Mektuplarında bir muhabbet var. Mektuplarında bir sevgi var. Özlem var. Bunlar olacak.
Hasret var.
Yani hasret var. Ey sabah sultanıma zar-ı perişan diyesin. Gül yüzünsüz, işi bülbül gibi efkan diyesin. Şimdi Hürrem Sultan yazıyor bunu. Kanuni Sultan Süleyman'a.
Ne diyor yani? Ey sabah.
Ey sabah sultanıma zar-ı perişan diyesin. Onun hasreti var. Onun hasreti var. Bir hasretliği dile getiriyor. Bir sevgiyi dile getiriyor. Ey sabah rüzgarı kim götürecek erkenden? Ona kim götürecek kokusunu, aşkını, evet, hasretini? Kiminle gönderecek? İşte edebiyatta bizim sabah rüzgarı değil mi?
Evet.
Sabah rüzgarıdır o.
Ey bağdı sabah.
Ey bağdı sabah, uğrarsa yolun haremeyne, tazimimi arz eyle Resulü sakaleyne. Peygamber Efendimiz'i de sabah rüzgarına göndermiyor mu?
Evet.
Sevgisini, muhabbetini insanlar. İşte Hürrem Sultan da ey sabah sultanıma zar-ı perişan diyesin. Hali onun hasretliğinden dolayı. Gül yüzünsüz, işi bülbül gibi efkan diyesin. Yani nasıl bülbül güle o hasretliğini devamlı olarak arz ediyorsa, onun benim de halim budur diye Kanuni'ye aşkını, sevgisini, muhabbetini bu şekilde mısralara döküyor.
Evet.
Kanuni de aynı şekilde ona bağlılığı ve şeyi var. Yani. Kanuni gibi o da kendisini mesela anlatırken, Celisi halvetim varım, Habibim mah-ı tabanım, enisim mahremim varım, güzeller şahı sultanım diye
hocam,
söyler.
Olmadı, anlayamadık bir daha isteriz.
Evet, dedim ya zaten bizimkiler deme sakın şöyle böyle bir söz. Gel sen dahi söyle öyle bir söz. Yani 30-50 defa kimse bir şey anlayamayacak, bir beytini söyleyemeyecek. Şöyle böyle bir söz deme, bir güzel söz söyle. İki güzel sözü bir araya getiremeyen insanlar değil mi? Yani iki güzel cümleyi kuramayan insanlar. Bir başkasına sen neyi biliyorsun ya Hürrem Sultan hakkında, ne biliyorsun? Bildiğin bir cümle. O da iftira.
İftira.
Celisi halvetim varım, Habibim mah-ı tabanım, enisim mahremim varım, güzeller şahı sultanım. Ey benim dostum, Habibim dostum, en sevgili sadık arkadaşım, parıldayan ayım ve can dostum, en yakınım, güzellerin şahı olan sultanım.
Yani,
diye hitap ediyor. Yani bunlar tabii sen 7 ay, 8 ay, 10 ay, 1 yıl uzak kalmışsın seferlerde, bir insanın gerçekten ona olan aşkını, sevgisini, muhabbetini, bağlılığını düşünmek lazım. Yani şimdi insanlar akşam görüyor, sabahtan akşama değil mi, bir saat telefonlar, bilmem neler, mesajlar, şunlar bunlar. Biraz insan bir de bir yıl boyunca ayrı kalmış, uzak kalmış. Ve eğlenmeye gitmemiş, savaşa yani, gitmiş, cihada gitmiş, ölüme gitmiş. Ne olacağı belli olmayan bir sefer. Mercedes taksilerinde gitmemiş, at üstünde gitmiş. Aşkı gitmediği zaman Hürrem de rahatsız oluyor. O onun cihada gitmesinden memnun. Son seferine çıkmasında Kanuni'nin en büyük etkenlerden biri kızı Mihrimah Sultan'dır. Evet. Babasını cihada teşvik ediyor. Kızı Mihrimah Sultan.
Konuşma var mı aralarında?
Tabii. 71 yaşındaki bir padişahı kim babasını bugün yollar Fehim Bey?
Yani.
Kim?
71 yaşında.
71 yaşındaki babayı cihada teşvik etmek için. Yani sen onun ondaki cihad aşkını, sen ondaki ilahi kelimetullah aşkını, onun gayesini, hedefini, maksadını biliyor musun? Önce Kanuni'nin kızının, Kanuni'nin eşinin bu maksat ve yapısını bileceksin onu anlamak için. Rahatsız mı oluyor kafirlerle cihada giderken? O dönem için söylüyorum.
Evet.
Rahatsız mı oluyor? Kendi milletine karşı şeye giderken. Demek ki sen Hürrem Sultan'ın önce Müslüman kimliğini ve yapısını bileceksin. Hürrem Sultan'ın maksadını, gayesini, hedefini bileceksin. Ve onun cihada kanunini giderken zevkini bileceksin. Muhabbetini bileceksin. Bundan duyduğu süruru, mutluluğu, neşeyi bileceksin. E ona göre sen onu tanıyacaksın ve yazacaksın. Bunları bilmezsen o zaman işte başka şeyler yazılmaya başlar. Ve insanlar hiçbir şey bilmez.
Evet.
Entrika aramaya başlar. Hikaye yazmaya başlar. Roman yazmaya başlar o zaman. Başka hususlar ortaya çıkar. Tarih olmaz o artık.
Evet.
O dediğim gibi insanın kendi şahsi, kendisidir insanın yani. Her kapta içinde olan sızar demişler ya.
Evet.
O kaptan da o sızıyor. Sen osun işte, o sızansın.
Çürük kap.
Ne yazdıysan osun.
Evet.
Evet.
Aynesi iştir kişinin.
Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür, rütbeyi aklı eserinde demiş.
Güzel. Peki. Hocam konu gerçekten güzel. Sevgili dinleyicilerimiz de sağ olsunlar takip ediyorlar. Sualler de geliyor. Mesela İstanbul'u olanlar tabii daha iyi bilebilirler. Hürrem Sultan'ın çok eseri var.
Evet.
Çok hayırsever bir sultandı gerçekten. Mesela neler var? Şöyle bir yad etme babında. En meşhurlarının bildiklerimizden.
Şimdi çok İnsanlar güzel.
Da bilebileceği.
Ben Hürrem Sultan'ın önce şunu ifade edeyim. Bir de Türkleri ve Müslümanları çok seviyor.
Nasıl?
Çok bağlılığı var. Herhalde şimdi bugün Türk halkının, milletinin şu diziyi bu kadar izlendiğini görmüş olsa en fazla üzülecek kişiydi o.
Değil mi?
En fazla üzülecek kişiydi. Yani bunu bırak, bir kişinin izlemesi dahi onun için üzülmesine en fazla. Çünkü onun kadar sevebilen insan azdır. Bir insanı, bir kişiyi, bir milletini sevmesi, Müslümanları sevmesi nereden belli olur bir insanın? Kendini ona ait hissetmesi. Nasıl belli olur?
Aidiyet duygusu değil mi?
Aidiyet duygusu. Nasıl belli olur? Ona yaptığı hizmetlerle ortaya çıkar değil mi?
Koyduğu eserlerle.
Koyduğu eserlerle, bıraktığı eserlerle ortaya çıkar. Evet. Sen şuraya bir çeşme yaptırdıysan, niye yaptırıyorsun bu çeşmeyi? Yani şöyle güzel bir sanat eseri yaptırayım ve işte görenler ne güzel yaptı desinler diye mi yaptırıyorsun, oradan o suyu akıtıyorsun?
Ya öyle veya başka bir sebep.
Yani ne olursa olsun bir insan bundan kanacak su içsin diye. Ya bir dağ başında birisi bir çeşme yaptırdıysa, ya buranın hayvanı değil mi? Bu evet. Dağlardaki kurtlar, kuşlar, susuz kalanlar gelsin şurada su içsin. Bir maksat vardır insanda. Yani susuz bir insan su içsin diye. Bir aşevini niye yaparsın sen? Yani. Bir hastaneyi niye yaparsın? Bir mektebi niye yaparsın? Yani bir insan bir mektep yaptırdıysa niye yaptırır bunu?
Sevgisinden yaptırır.
Sevgisinden yaptırır. O milletine olan muhabbetini ve bir takım şeyleri gösterir. Ya bunu işte bu şeyi yaşamamış insanlar ötekileri anlayamazlar. Ya eser bırakmamış insanlar. Eser bırakmamış. Bir eser. Bari eseri gör. Gözü de kör bunların. Değil mi?
Gözü kör, başka yeri de kör galiba.
Gönlü de kör.
Kör.
Kör, her şeyiyle kör. Eğer görebilse, bıraktığı eserleri görebilse, kimin ne yaptığını, ne ettiğini, milletini nasıl sevdiğini anlayacak.
O muhteşem medeniyeti anlayacak.
Anlayacak. E o zaman işte sizin dediğiniz sual ortaya çıkıyor değil mi?
Evet.
Neler bıraktı, neler bırakmadı Fehim Bey?
Hocam bir ara verelim mi?
Ara mı verelim? Peki.
Devam edeceğiz inşallah.
Ara verelim, devam edelim. Peki.
Tekrar buluşmak
üzere. Neler bırakmadı diyelim ve devam edelim.
Peki.
Yeah.
Efendim, Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Fatih Sultan Mehmet Han'dan güzel bir şey dinledik. Vay gönül, ey vay gönül diye. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam, Hürrem Sultan neler bıraktı?
Evet, bu güzide neler insanlara bıraktı, bizde neler bırakmadı.
Veya neler dedik bırakmadı.
Şimdi Osmanlı ailesinde güzel bir gelenek vardı.
Evet.
Bu küçük yaşta ölenler de dahil, hanedan mensuplarından geriye kalan eşyalar titizlikle saklanırdı ve korunurdu. Ama hanımların ve kız çocuklarının ki buna dahil değildi. Yani onlar belki hediye olarak veriliyor. Ya bu şekilde bir koruma altına alındığını bilmiyoruz. Fakat bu adet Hürrem Sultan'ın vefatında değişikliğe uğradı. Ve merhumenin özel eşyaları da sarayında ve türbesinde olmak üzere koruma altına alındı. Aralarında tabi zarif işlemeli örtüler, kaş bastırlar, mücevherleri, bunların da bulunduğu şahsi eşyalar halen Topkapı Sarayı Müzesi'nde ve Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Ondan kalan bu eşyalar. Bu da ayrı bir husustur Hürrem'le ile başlayan. Fakat Hürrem Sultan'ın gerek İstanbul'da ve gerek imparatorluğun diğer yerlerinde yaptırmış olduğu eserler Sulakzade'de, Peçevi tarihinde çok geniş olarak anlatılmaktadır. Şimdi İstanbul'da dediğimiz zaman muazzam bir külliye vardır. Hangi külliye bu?
Herkes bilir ama ben de hatırlatmış olayım. Haseki.
Haseki, evet. Haseki külliyesi. Şimdi Haseki'nin asıl eski adı nedir Fehim Bey? Avrat pazarıdır.
Avrat pazarı.
Avrat pazarı. Yani kadınlar pazarı.
Evet.
Orada kadınlar pazarının kurulduğu bir yer. Şimdi seçimi görüyor musun?
Evet.
Hürrem Sultan'ın seçtiği yere bak.
Neden? Yani niye?
Kadınlara hitap ediyor. Yani şimdi kadınlar pazarının bulunduğu bir yerde kadınların hastalanabilir, kadınlar namaz mescit ihtiyacı olacaktır bir takım şeyleri. Yani siz bir kişinin seçtiği yer dahi, yeri dahi onun böyle düşüncesini ortaya çıkarması bakımından çok mühimdir.
Hedef kitleyi direkt buluyor. Yani.
Buluyor kendi hedef kitlesine. Yani eskiden daha sonra onun hasekiliği, yani haseki biz padişahların hanımlarına söyleriz.
Evet.
Dolayısıyla Hürrem Sultan'ın o hasekiliği sebebiyle avrat pazarının ismi Haseki ismi oluyor ve bugün o bölgeye de, o mahalleye de kendi namı adı verilmiştir. Hürrem Sultan'dan dolayı gelmektedir. Şimdi Haseki Külliyesi, cami vardır orada, camisi, medresesi, Sıbyan Mektebi, çeşmesi, imareti ve dar-ı şifası. Yani o dönemde siz eğitim mi vereceksiniz?
Evet.
Siz dini vazifelerinizi mi yerine getireceksiniz? Siz hastalıklar için mi şifa mı arıyorsunuz? Siz küçük çocuklarınıza mı eğitim vereceksiniz? Veya büyüyünce medrese eğitimi mi? Siz çeşme mi? Yani her şeyi bakın bir külliye halinde size orada Hürrem Sultan bunu en güzel haliyle Mimar Sinan'a, devrin en büyük mimarına hiçbir şeyden kaçınmadan yaptırttırıyor ve İstanbul'a muazzam bir eser bırakıyor.
Hocam çok özür dilerim. Şimdi dinleyicilerimize bir şey arz edeyim. İstanbul'da da var, çok Anadolu'da da çok büyük alışveriş merkezleri var. Yaşam merkezi diyorlar şimdi oralara.
Evet.
Giriyorsunuz, küçücük mescit. Çoğunda mescit yok. Hava alacak yer yok. Tamamen alışveriş, para harcama edecek yerler. Buyurun, kaç yüzyıl önce yapılmış şeyler anlattınız.
Birinde sadece şey var, para kazanma. Para kazan. Diğerinde bu yok.
Yok.
Diğerinde para harcama var. İnsanların sıhhatine, insanların ibadetine, insanların eğitimine harcanan bir para var.
Ve kendi parasını değil mi?
Kendi parasını. Kendi öz. Hiç kimse onu buna mecbur edecek bir durumda değil. Hiç kimse neden yapmadın demezdi. Bunları yapmasa da demek ki entrikalar yapsa milletin hoşuna gidecekmiş bugünkülerin.
Evet.
Yani yapmadıklarını görüyorlar da yaptıklarını görmüyorlar.
Evet.
Ama o onları görüyor. Kişi oldur ki koya yerinde bir eser, esersiz kişinin yerinde yeller eser demişler. Kimisi bu eserleri bırakıyor, kimisi başka eserler bırakıyor. Kendine görüyorlar.
Evet.
Şimdi bu muazzam bir şey. Camiyi 1500 bunlar 38-39 yılında inşa edildiğini yaklaşık bir bu 5 yıllık bir dönem içerisinde, hatta tümünü içine aldığımızda 12 yıllık bir dönem içerisinde bütün bu külliyenin tamamlandığını görüyoruz. Gerçekten cami kare mekanlı, tek kubbeli, klasik üslupta çok hoş ve güzel bir cami. Daha sonra cemaate yetişmeyince 1. Sultan 1. Ahmet zamanında 2 sütun ve 2 kubbe daha ilave ediliyor. Medresesi caminin hemen karşısında inşa edilmiş klasik tip bir medrese. 3 yanını çevreleyen kapalı mekanlardan meydana geliyor. Dershanede özellikle bunun söyleyebileceğimiz vakfiyesinde bilimin ve eğitimin değerinden bahsediliyor vakfiyesinde. Yani bir millet için eğitimin, bilimin, ilmin değerinden bahsediliyor. Bilim adamlarına ve talebelere vakfedildiği buranın ifade ediliyor. Müderrislerine günde 50 akçe, bunların gelirlerini kendi haslarından, kendi malından, mülkünden bunun gelirlerini tayin ediyor. Oranın bütün gelirlerini veriyor. Ve müderrisine günde 50 akçe. O zaman 50 akçeli medreseler en yüksek, padişahın yaptırdıklarından sonra ikinci gelen medreselerdir. En yüksek değerde medreselerden sayılır. Osmanlı medreselerini biz müderrisinin günde aldığı yevmiyesine göre belirlenir. 20 akçe yevmiyeli, 20 akçeli medreseler vardır. Yani medresenin adı müderrisinin maaşından ortaya çıkar. Medresenin derecesini müderrisin aldığı parayla değerlendirirsin. Evet. 20'li medreseler, 30'lu medreseler, 40'lı medreseler, 50'li medreseler, 60'lı medreseler deriz.
En yüksek 60 mıydı?
En yüksek 60'tır. O dönem itibariyle. Dolayısıyla yani padişahın diyelim Kanuni Sultan Süleyman'ın Süleymaniye Medresesini ele al. Ondan sonra gelen bir alt seviyede medreselerden olduğunu görüyoruz. En yüksek seviyeli bir medrese. 16 talebesine günlük ikişer akçe
talebelere
para veriliyor. Yemesi oradan, artı masrafları için de talebelere de günlük ikişer akçe bağışlanmış, veriliyor. Yani bursunu da, o talebenin bütün ihtiyacını görülüyor. Muide, bugünkü manada işte talebe asistan var ya, talebe evet. asistan iş yapan, müderrisin yardımcısı, günlük 5 akçe. Ona da şart koşuluyor. Yatakhane, dershanesi, her şeyiyle mükemmel bir medrese görüyoruz. Sıbyan mektebi. Yani küçük çocukların eğitimini de orada özel olarak bir sıbyan mektebi var. Sabi çocukların eğitimi medreseden önce. Bu da çok güzel ve sıbyan mektebi yalnız Müslüman çocuklara vakfedilmiş. Bak, Müslüman olan çocuklar orada okuyabilecek ve dini eğitimi de şart koşmuş. Burada vakfiye. Dini vakfiyesinde dini eğitimin en güzel bir şekilde verilmesini şart koşuyor. Hristiyan eğitimini değil.
Evet.
Müslüman dini eğitimini şart koşuyor. Sen bir insanın vakfiyesinden Hristiyanlığa mı hizmet ettiğini, Müslümanlığa mı hizmet ettiğini onun vakfiyesinden çıkartırsın, anlarsın.
Bunu özel mi söylüyorsunuz hocam?
Tabii ya, bunu insanlar anlıyordur bu mesajları. Mesajları yeri geldikçe anlıyordur insanlar evet. onun ne olduğunu.
Arif
olan anlar, daha fazla söze gerek yok.
Peki.
Şimdi imareti. İmaret bir insana, bir kişiye, aç olan bir insanı doyurmak, yemek vermek, bunun sevabını herhalde, faydasını iyi biliyorlar ki her tarafta imaretler yaptırıyorlar. İşte bunun da bir tanesi imaret. Bugün de yemek pişiriliyor. Bir kısmı ise kütüphane olarak hizmet görüyor. O zaman da sabah ve akşam olmak üzere fakir ve fukaraya ve buradaki talebelere yemekler veriliyordu imaretten.
Bu eserler bağırıyor değil mi?
Eserler sahibine haber veriyor.
Veriyor.
Birazcık oraya gidip görecek insan. Darüşşifa. Osmanlı mimari tarihinde belki de benzeri az bulunur özellikler taşıyan bir yapıdır Darüşşifa. Belki de külliyenin en mükemmel, en orijinal eserlerden bir tanesidir. Çok güzel bir, gerçekten gerek yapısı itibariyle, gerek konumu itibariyle çok hoş bir yerdir. Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. İlaç yapımı için ayrıca odaları vardır. Eczacı kalfası, 29 burada memur ve müstahdem hizmet ediyordu. Ayakta tedavinin yanı sıra yatarak da tedavi alınıyordu, kabul ediliyordu. Şimdi burada da yine vakfiye çok önemli Fehim Bey.
Evet.
Mesela çok fazla şey yönüne girmek istemiyorum uzun uzun dinleyicileri sıkmamak için. Yani geniş bir şekilde anlatılabilir fiziki özellikleri ama çok girmek istemiyorum. Vakıfname'de Darüşşifa'da çalışacak doktorlar için öyle şartlar koşmuş ki hayran olmama geldi değil. Hayran olmama. Yani oradaki doktor vakıftan parasını alıyor. Oradaki doktorun vakfiyenin şartlarına tam olarak uyması lazım. Helal ettirebilmesi için o vakfiyedeki şartları gözetmesi lazım. Eğer vakfiyedeki şartları gözetmiyorsa mütevelli onu görevden alma hakkına sahiptir. Onu gönderir, yapan gelir. Sen o şartnameye uymak zorundasın. Başka bir şey değil. Orada başhekim dahil bütün personelin güzel cümlelerle hitap etmelerini hastaya. Hastanın kalbi en kırık olduğu bir dönemdir.
En garip hastadır. Olduğu zaman.
En garip olduğu zamandır. Güzel bir söz duymak ister. Güzel hitap edilmesini ister. Kendisine buyurun denilmesini ister. Ne kadar memnun olur bir hasta değil mi?
Evet.
Sanki %50 iyileşir. İyi kendisini karşılayan, böyle geçmiş olsun diyen, hastalığını soran, ilgilenen, yatıran, müşfik, görevliler ve doktorlar, o hasta sanki hastalığını unutur oraya gittiği zaman.
Evet.
Yani şimdi bunları hasta olan anlar. Olmayan herhalde anlamaz ama hasta olan, hastaneye giden bir insan, neyi beklediğini bilen insanlar beni daha iyi anlarlar.
Evet.
Dolayısıyla onlara hastaların sorularını hoşa gidecek şekilde cevap vermelerini şart koşuyor. En güzel bir şekilde, en müşfik bir şekilde karşılamalarını, sorularına da hasta insan her şeyi sorabilir. Yani hastanın konuşmasından sen onu azarlayamazsın.
Yani.
Duygulu bir anıdır, gerçekten en duygusal bir durumdadır. Hastalığı sebebiyle ne konuştuğunu bilemeyebilir. Sen ona en güzel şekilde cevaplar vereceksin. Böyle de soru sorulur mu, bu olur mu, bilmem ne, asık surat değil mi? İşte burada bunu görüyoruz. Bu kadar değil. Hastanede çalışanlara dolgun ücret verilmesi. Yani bugün bile değil mi? Yani bakıyoruz, ben bir defa böyle dedim bizim doktorlara işler nasıl falan, ya işler kesat. Hani halbuki memnun olmaları lazım dedim. Memnun olmaları, hasta milletimiz iyi, hasta gelmiyor diye memnun olmak lazım gelir.
Beklerken
bazen alınmışlar. Şimdi gerçekten bu çok önemlidir. Yani insanlara hasta edip iyileştirmek değil, hasta olmadan iyileştirmek.
Evet.
Cenab-ı Hak rızıklara kefildir. Buna insanın herhangi bir şeyi yok. Veriyor, en yüksek maaşı da alıyor. En rahat da konumdalar, durumdalar. Kimsenin parasında, geçiminde, bilmem neyinde zaten gözü olamaz. Ama milletin sıhhatli olması önemlidir. Peygamberimiz ben ümmetime hasta olmamayı öğrettim diyor. Evet. Öncelik hasta olmamaktadır. Kendini sıhhati korumak odur. Doktorlar da bundan memnun olur. İnsanın hasta olmasını istemez.
Evet.
Ya insan böyledir. Hasta olmasını istiyorsa benim sözümden de rahatsız olur.
Doğru.
Hasta olmasını istemeyen ondan razı değil ki. Niye rahatsız olsun? Yeri geldi de geçen böyle müdürümüz bizi aman doktorlar rahatsız olmuş falan dedi de aklıma geldi şimdi. Aslında bizim söylediğimiz gibi düşünen bir insan rahatsız olmaz.
Evet.
Yani şimdi bir dostu hasta olmuş gelmiş memnun mu oluyor parasını alacağım diye?
Yani.
İnsanın Müslüman herkes birbirinin dostudur ve kardeşidir. Dolayısıyla hiç kimsenin hasta olmasını istemez. Hastalık da insan için kaçınılmazdır. O da olur.
Yani insan
o da olacaktır. Olabilir. İnsandır. Sen ondan zaten memnun olmuyorsundur. Dolayısıyla onu orada bunu da böyle bir değinmiş olalım.
Sevgili
şimdi
doktorlarım,
çalışanlara dolgun ücret verilmesi. Hasta gelse de veriyor, gelmese de veriyor.
Değil mi?
Tabii. Bunu sana takdir etmiş. Hani bugün devletimiz bir şeyi çıkartırken öyle değil mi?
Evet.
En dolgun bir şekilde ben sana veriyorum diyor. Daha dolgun istiyorsa adam, aç gözlü olursa doymuyor.
Evet.
Ya yani gözü açsa bir insanın ne kadar dolgun verirsen ver. Hı. Doymaz. Ben sana veriyorum diyor. Sen bak diyor hastaya diyor. Aynı şeyi bakın vakıf meselesinde görüyoruz. Dolgun bir şekilde ücretini veriyor. Fakir hastalardan doktor muayenesi ve ilaç parası alınmaması şartları arasında bulunuyor.
Bunlar hep vakıfnamede.
Vakıfnamede belli. Fakir mi? Belli mi? Sen ondan doktor parası almayacaksın.
Evet.
İlaç parasını da almayacaksın. Onun ilacını da vereceksin. Vakıf bunu karşılıyor ve onu o şekilde. Bu insan sevmiyor mu şimdi milletini?
Yani daha ne yapsın?
Bunu vere bunları yapan bir insan sevmiyor mu? Bol bol para mı? Milletin parasını mı alayım gözüyle bakıyor?
Yani.
Millete bir şey mi veriyor?
Peki hocam bir ara daha verelim.
Bir ara verelim. Istiyoruz. Eserleri bitmeyecek. Bitmez. Devam edelim.
Peki, diğer üçüncü bölümde tekrar sonra buluşmak dileğiyle efendim.
Peki.
Merhaba sevgili Tegelde FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının 3. bölümünde tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz Hürrem Sultan'dı. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam Hürrem Sultan'ın eserlerini anlatıyordunuz.
Evet, eserlerine devam ediyoruz.
Devam edelim. Evet.
Bitecek gibi değil.
Değil.
Şimdi diğer eserlerine şöyle bir bakacak olursak. Mesela yine İstanbul'da Şehzade Cihangir Camii. Tophane'ye hakim. Büyük tepe üzerinde çok hoş ve çok güzel bir cami.
Bugünkü o semte adını veren.
Evet, adını da vermiş. Cihangir semti diye, evet. Yine aynı camiinden geliyor. Bağdat'ta İmam-ı Azam Hazretleri'nin türbesi üzerine, şimdi bunu yazarken kaynakta, evet. İmam-ı Azam Hazretleri'nin nurlu mezarı üzerine sağlam bir kale, bir cami, güzel bir imaret, yüksek bir türbe ve akıl hastanesi bina eylemiştir diyor.
Solakzade'de mi geçiyor?
Solakzade'de, Peçevi tarihinde. Peçevi'de. Bak orada geziyor. İmam-ı Azam Hazretleri kim?
Mezhep imamımız. Hanefi mezhebinin.
Yani bugün Türk milletinin, doğru mu? Türk milletinin ser mezhebi, mezhebinin doğru. Bağlı olduğu mezhebin başı, İmam-ı Azam Hazretleri'nin üzerine güzel bir türbe yaptırtıyor. Türbesini yeniletiyor. Oraya sağlam bir kale, bir cami, yine bir imaret ve akıl hastanesi.
Duruyor mu acaba
için? Ya bir kısmı değişti tabii bunların. Yine Bağdat'ta Şeyh Abdülkadir Geylani'nin mübarek mezarı üzerine diyor, yüksek kubbeyi yeniledi. Mübarek camini onun yanındaki yeniden onarıldı, tamir edildi. İmaret ve daha başka hayratlar da yenilenip yeteri kadar vakıflar bağışlandı. Oraya bunlar daha güzel bir hale, daha muazzam bir hale konuldu ve yeni vakıflar bağışladı ki bunlar devam edip gitsin. Kimin? Şeyh Abdülkadir Geylani, yine Müslümanların göz bebeği, bir büyüğün,
evliya
zatın yanına türbesine yaptırdığı eserler.
Evet.
Konya'da Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin diyor nurlu türbeleri yakınında iki minareli yüksek bir cami, güzel bir mescit, imaret, dervişler için odalar ve benzerleri yapıldı. Hazreti Mevlana'yı sevgisi, saygısı, ona olan hürmeti, Konya halkına olan bağlılığı, buyurun şimdi burada bu eserleri yaptırtıyor. Değil mi şimdi? Evet. Hazreti Mevlana, Şeyh Abdülkadir Geylani ve İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin etrafında o şehir halklarının istifadesi için yaptırmış olduğu eserleri görüyoruz. Şam'da yüksek bir cami, medrese, imaret ve daha nice eserler diyor. Kefe'de, İznik'te birer büyük kilise camiye çevrilmişken bunlar harap bulunuyordu. Bunları yeniden inşa ettirdi ve yeni vakıflar bağışladı. Kefe'de, İznik'te. Mübarek Mekke ve Medine'de yapmış olduğu eserler ve dağıttığı sadakalar orada oturanların hayatlarının sanki temeli olmuştur diyor. Dağıttığı sadakalarla. Gerçi bu sadakalar önceleri de vardı ama bunları iki katına çıkarttı. Bunlar özel titizlikle katipler tarafından ilgililere dağıtılır ve herkes eksiksiz olarak kendine düşen payı alırdı diye eserlerde yazıyor.
Evet.
Bir başkası da akarsu sadakası.
O ne hocam? İlk defa duyuyoruz.
Su da yani işte hani çeşme var ya, bir de su getirtme var.
Su getirtme.
Mesela Mekke'nin suyu Arafat'tan geliyordu. Ama bunu Harun Reşid'in hanımı Zübeyde Hanım yaptırtmıştı. Fakat su bazen işte azalır, yeri şeyinden azalır, bulunduğu kaynağından azalır, su az gelir. Böyle bir hale gelmiş ki bir kırba su bir altına kadar çıkmış. Su çok azalmış. Bu suyu 4-5 katı kadar artırıyor ve bol, en bol bir şekilde 3-5 kat artırıp kentin suyunu bollaştırmak suretiyle hacıları tamamen su sıkıntısından kurtardı diyor. Su. Akarsu, hayat. Su getirtme, hayat. Bunlar öyle, bunlar bugün böyle basit bir şekilde olmuyor, kolay olmuyor o suyu oraya getirttirmek. Ne paralar harcanıyor, ne ücretler harcanıyor.
Kimin onları bir çeşmesi var şu anda piyasada?
Ve bunların daimi bir şekilde de en güzel bir şekilde yenilenebilmesi için vakıflar tahsis ediyor, zengin vakıflar tahsis ediyor. Mekke'de 4 mezhep için ayrı ayrı 4 büyük medrese bina ettiriyor. Yani ve bunların 15'er öğrenci ve birer müderris yardımcısı tayin ediyor ve bunların ödenekleri hiçbir aksaklığa meydan vermeden ellerine ulaştırılıyor. Yine Mekke Medine'de zengin birer imaret yaptırıyor aynı şekilde. Mekke ve Medine fukaraları her gün buralarda yedirilip içiriliyor. Edirne şehrine Kevser suyu gibi sular getirip birçok çeşmeler yaptırdı diyor Edirne'ye bakın. Evet. Hürrem Sultan. Bunlardan fukara halk sanki yeniden can bulmakta ve ölçüsüz bir sevinç duymaktadırlar. Tabii su yokken su gelirse ya. O mahalle halkı iyi bilir onun durumunu.
İstanbul'da 90'lı yıllarda bunu yaşadı hocam.
Yaşadı değil mi? Suyun ne olduğunu. O zamanlar evlerin en kıymetli evler su deposu olan evlerdi. Ya. Su deposu var şu kadar 3 tonluk 5 tonluk su deposu var diye. Ben öyle 89'da gelmiştim de su yoktu İstanbul'da. Ev kiralayacağım, ev arıyorum. İlk söz su deposu da var abi falan.
Ne alaka demiş değil mi?
Alaka. Böyle bir şey. Ya. Erzurum'da 24 saat sıcak su, soğuk su bulmuş bir kişi olarak gelince biz soğuk suya hasret kalmıştık. Gece 2'de kalkacaksın, deponu dolduracaksın. Deponun ne kadar önemli.
Ya.
Yoksa evet. Mustafa Paşa Köprüsü kasabasında çok güzel mübarek bir cami, güzel bir imaret, büyük bir han inşa ettirdi. İstanbul Kariye'de medrese, Ayasofya ve Sultanahmet camileri arasında meşhur Hürrem Sultan Hamamı. Yani bakın eserler saymakla bitecek gibi değil. Fakat ben burada böyle zamanımız da azalıyor. Kudüs-ü Şerif'te muazzam bir imareti var. Çok güzel imareti.
Evet.
Yani Kudüs-ü Şerif'te bir fakire bir ekmek veren işte cennet nimetlerinden, tamamlarından yiyecek bir fakire su veren cennet şerbetlerinden içecek diye. Yani çok hadis-i şerifler vardır. İnsanları yedirme, içirme. Hani Cebrail aleyhisselama dünyaya gelirse ne yaparsın? Su dağıtırdım. Değil mi? Yani
evet,
çok meşhur bir
çok meşhur,
haberdir böyle. Dolayısıyla su dağıtmak, şey vermek. Şimdi Hürrem Sultan'ın şahsiyetini ortaya çıkartacak husustur işte bunlar yaptıkları. Buralardan sen şahsiyetini çıkartırsın. Meyhane yaptırmadı. Değil
kilise
mi?
Kilise yaptırmadı. Kilise yaptırmadı.
Kilise yaptırmadı. Kilise yaptırsaydı, ortadaki şimdi kiliselerini saysaydık, ben onun Müslümanlığını nasıl söyleyeceğim?
Yani.
Meyhane yaptırmış olsaydı her tarafa, onun dini yönünü nasıl söyleyeceğim? İşte eser sahibine haber veriyor. Eser. Şimdi Kudüs-ü Şerif'te muazzam bir imaret. Gerçekten imaretler vardır ama
evet.
Kudüs-ü Şerif'te bir numaralı imaret Hürrem Sultan imaretidir. Ve oranın vakfiyesinde İnsanlar nasıl anlar? Onun birazcık şahsiyetini ortaya çıkması için isterseniz okuyayım.
Güzel olur
böyle
hocam.
Bilgilerinden, vakfiyesinden talimatlara bakın. Ve dahi şöyle şart eylediler ki zikrolan et'imeden cerat-ı merkumede mücavir olan Süleha'nın her birine her nöbette bir kepçe aş ve bir fodula ve cuma gecesinde bir kıta yahni bile verile. Yani siz orada o zikrolunan et'imeden, yemekten, hücerat-ı merkumede orada kalan, oraya gelen, mücavir olan, orada kalmakta olan bu imarette salihlerin, salih Müslümanların her birine, her nöbette bir kepçe aş. Bir kaşık değil bunların kepçeleri
kepçe.
Büyük olur yani.
Osmanlı'nın kepçesinde
gördük. Bugünkü 2-3 kişi doyar. Bir kepçe aş ve bir fodula ve bir ekmek, fodula denir buna.
Evet.
Ekmek. Ve cuma gecesinde bir kıta yahni bile verile. Yani cuma gecelerinde et verile. Bak o cuma bayramdır.
Bile.
Cuma gecesinin özelliği var. Orada et verile. Ve Mescid-i Şerif'in imamına ve evkaf katibine ve bütün imaret görevlilerine her nöbette bir kepçe aş ve iki fodula ve cuma gecesinde bir kıta yahni dahi verile. Burası anlaşıldı herhalde.
Evet.
Ve dahi şöyle şart eylediler ki zikrolan Mekke'de fukara, fakirler ve mesakin ve miskinler, yani geliri olmayanlar ve zuafa, zayıfler ve muhtacinden ve muhtaç olanlardan her nöbette 400 nefer kimesneye, her defada, her gün 400 nefer insana. Demek ki verecek kadar bir vakıf ayırmış. Her birine bir fodula ve her ikisine bir tas içinde bir kepçe aş ve cuma gecesinde bir kıta yahni bile verile. Cuma gecesinde de mutlaka et. Yani yukarıda en salihinden en fakirine kadar herkese aynı yemekten, aynı içmekten, aynısından orada veriyor. Görevlilerinden fakirine kadar. Ve dahi şöyle şart eylediler ki, huddamdan, hizmetçilerden gayri bir ferde şefaat ve iltimas vasıtası ile taam tayin olunup bakraçla harica alıp gitmeyeler. Hiç kimseye şefaat ve iltimasla bir şey verilmeye. Bakraçla da dışarı çıkmayalar. Şöyle ki bir tarikle taam tayin ettirip harica alıp giderse haram ola.
Vakıf.
Vakıf. Vakıf şeyi. Ancak hak edene verile. Yani şu ne kadar muazzam talimatlar, ne kadar güzel hizmetler. Zamanımız
yetmez.
Yetmiyor.
Ve bitmez de.
Bitmez. Cenab-ı Hak onların şefaatine nail eylesin diyelim. Onlara rahmet eylesin diyelim.
Evet,
gerçekten rahmetle yad ediyorum. Ve TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar
diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bizlere de bunları anlamayı, idrak etmeyi nasip eylesin. Efendim, programımızı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşir Ülbey hazırladı. Ana kumandada Muhittin Sami Yayıncı kardeşimiz bulundu. Ve ben Deniz Fehim Harmanş'a sunmaya çalıştım. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık efendim.
Kiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Şimdi reklamlar.